Merhabalar. Gündemin yorduklarıyla tekrar beraberiz. Ben Ulaş Tol.
Ben Metin Solmaz, merhabalar.
İyi bir yayın diliyoruz. Yine gündemden bazı tartışmaları seçtik. Şimdi ilk konumuz İmamoğlu'nun Habertürk programı. Geçen seçimlerde İmamoğlu televizyona çıktığında olay oluyordu. Heyecanla herkes onları izliyordu. İki adayın çıktığı bir program olmayacak sanırım. Murat Kurum ona yanaşmadı. Ama tek tek çıkıyorlar ve yine onlar da konu oluyor. Ama tabii geçen seçimki kadar ilgi görmüyor. O yüzden biz şimdi bugün İmamoğlu'nun performansını değil de tersine Habertürk'teki gazeteci, haberci, onlara ne demek gerekir tam bilmiyorum ama sunucu Mehmet Akif Ersoy'la Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya'nın performansını konuşalım istiyoruz. Metin, soruyorum. Habertürk'ün İmamoğlu karşısındaki performansı nasıldı sence? Şimdi bir dizi şey söyleyeceğim. Önce sen istersen evet ya da hayır diye yanıtını ver, sonra da yorumla. Bir, gergindiler.
Evet.
Tedirgindiler.
Elbette.
Rahattılar.
Hayır.
İyi hazırlanmışlar.
Denemişler diyelim.
Çaresizdiler,
Evet.
naziktiler, inisiyatifsizdiler,
Evet.
gazeteci, haberciydiler.
Asla. Ben bunun üzerinden anlatmak istiyorum. Bir kere hakikaten gerginlerdi, tedirginlerdi. Çünkü şey gibi, düşün ki itfaiyecisin, yıllardır yangın söndürmüyorsun, sonra birisi seni yangın söndürmeye getiriyor, götürüyor. Sürekli bir yandan da şehirde vav vav vav diye sirenle gezip gürültü çıkarıyorsun. Şimdi tabii ki bu kadar sirenle gezip gürültü çıkarıp sonra hakikaten yangın görünce insan ister istemez yaptığı işi yapmak zorunda kalıyor. Bir de İmamoğlu gazeteci karşısında çok zaten hazır cevap performansla filan birisi. Bunu da bildikleri için bence girmeden de gerginlerdi. Murat Kurum yayınından da belliydi zaten Ersoy'un durumu. Biliyorsun Gazze sorusunu kabul etmedi. Sonra da uzunca bir video çekerek güya açıklama yaptı. Açıklaması çok hazindi. Şöyle diyor açıklamasında. Bu Papa hikayesini değişik örneklerle anlatmış. Hani vardır ya meşhur Papa hikayesi. İşte Roma'ya gitmiş. Gazeteciler sormuş Roma'daki genel eve gittiniz mi? Papa da demiş ki Roma'da genel ev mi var? Ertesi gün manşetten Papa uçaktan iner inmez sordu Roma'da genel ev var mı diye. Böyle bir giriş yapmış buna başka örnekler vererek sonra nasıl da manipülasyona açık bir konu olduğunu ve müthiş bir gazeteci olduğu için Gazze sorusunu sordurmadığını söylemiş. Halbuki hani bu siyaset yapmaksa da o siyaseti kurum yaptı bizzat. Gazze'yi konu etti kendisi. Bu bile tek başına onu soru olarak sormayı meşrulaştırıyordu. Bir de orada çok rahattı. Aynı insan gibi değildi Mehmet Akif Ersoy. Sence nasıldı?
Yani iki karşılaştırma yapıldı zaten. Bir Murat Kurum'un karşısında nasıldı diye. Tam dediğin gibi orada çok rahattı, hatta yönlendiriciydi. Murat Kurum konuya girmeyince bir orta soru sormak istiyor. Şöyle diyor: köfteci hikayeniz varmış. Çocukları köfteciye mi götürmüşsünüz bir gün yine korumasız? Murat Kurum soruyu anlamıyor tam. Evet, fırsat buldukça gidiyoruz köfteye. Niye köfte dedin şimdi diyor. O devam ediyor Mehmet Akif Ersoy. Köfteci hikayesi vardı. Böyle bir şey anlattı birisi diyor. Baktı çıkmayacak oradan bir şey. Koruması sıklıkla gezer misiniz diye devam ediyor. Yine bir başka programda gençler sorular soruyorlar. Yine sunucu Mehmet Akif Ersoy. Bir katılımcı şöyle bir soru soruyor. 10 yıl önceki kendinize şu anki aklınızla ne söylemek isterdiniz? Kurum şöyle yanıt veriyor. İyi ki bu yolda gitmişim derdim diyor. Yani tersten anlıyor soruyu. Mehmet Akif müdahale ediyor. Yani onu demiyor. Gençliğinizi yakaladınız. Ona ne nasihat verirdiniz bugünkü aklınızla diyor. Bu sefer de kurum ben bazen balık tutanlara, doğaya, ağaçlara, tarlalara gördüğümde vakit geçirsem diyorum buralarda diyor. Yine başka bir şeye cevap veriyor diyor. Yani bu tür böyle bir kurumu kurtarmaya çalışan bir rol üstlenmişti. Burada müthiş tedirgindi bence de. Senin cevaplarından tam öyle olmadığını düşündüğüm bir naziktiler. Orada hiç nezaket sorunu görmedim. Geçen sezon 1'de 2019'da Turgay Güler'le programında Ekrem İmamoğlu, Turgay Güler çok kabalık yapıyordu. Yine bir başka programda da öyle olmuştu. Ekrem İmamoğlu nezaketle onları karşılamıştı. Burada çok öyle bir şey yok. Sanırım agresif olmayın diye de tembihlenmişler
Tembihlenmişler.
geçen. Çünkü ondan besleniyor İmamoğlu diye. Biraz inisiyatif de aldılar ve iyi de hazırlanmışlar bence. İşte vaatleri çalışmışlar tek tek. Yapılmayan vaatleri, eksik kalan vaatleri çalışmışlar. O biraz da böyle tam olduğu gibi değil de. Ya mesela şey örneğinden, gençlere İBB tesislerini düğünlerinde açacağını vaat etmiş İmamoğlu. Bunlar gençlerin düğünlerini yapacaktınız, o vaatleri yapmadınız diye soruyorlar falan. hafif böyle oynayarak oralarda nezaket ve hazırlıkta bence sorun yoktu. Ama şu yüzden tedirgindiler diye düşünüyorum. İki yönde bir, İmamoğlu artık bu konuda ispatladı kendini yani. Adam medyada yenilemiyor yani. Dağıtıyor ortamı. Onun tedirginliği var bir yandan çünkü hesap verecekler belli ki. İkincisi de İmamoğlu'nun ne olacağı belli değil gelecekte. Şimdi çok kolay da değil gazeteciler için gelecekte parlama ihtimali olan bir siyasetçiye şimdiden çok kabalık yapmak. Bunlar hafıza oluşturuyor. Onun böyle bir gerilimi de varmış diye de hissettim.
İnsan gazetecilik oynayınca öyle tabii ki 120 tane dengeye birden şey yapmak o kadar kolay değil.
Dolayısıyla gerginlik vardı. Dediğinde doğru tabii. Bin tane denge gözetmek haline geldi gazetecilik ve medya mensubu olmak. Böyle nesnel düşündüğünü söyleyen, sorularını gerçekten soran tür bir gazetecilik çok kaldı diyemeyiz herhalde.
Aslında var yani o gazetecilerin böyle ortamlarda çok şansları yok. Yoksa abi ne gazeteciler var hani Gökçer Tayıncıoğlu var mesela tek başına neler yapıyor adam. Öyle bir sürü hani bir günde Evrensel'de vesaire de direnen doğru düzgün gazetecilik yapan
Tabii,
insanlar
ana
var çok
akımını
şükür.
kastetmiştim zaten.
Ana akım artık pervasızlıkta, şuursuzlukta şeyi geçti yani. Orada eşik kalmadı yani. Gazeteciliğe yakın bir şey bile
Evet.
yapmıyorlar. Fatih Altaylı bile gazetesini bıraktıktan sonra gazetecilik yapmaya başladı.
Doğru.
Çok acayip.
Sence İmamoğlu nasıldı peki?
Ya İmamoğlu biraz fazla rahattı. Eskisi gibi değildi. Öyle diyeyim. Yani çok da anlamlandıramadığım için çok şey yapamıyorum ama alışıldık İmamoğlu sıcaklığının yerine alışılmadık bir rahat aday vardı. Ama tabii ki öyle bir kıyaslamalı ortamda oldu ki olay parıl parıl parlıyordu diğer o iki gazetecinin yanında.
Evet, ben de tam tanımlayamamakla birlikte bir fark olduğunu düşünüyorum. Sanki bana da şöyle, o da aynı seçmen gibi sürekli seçim rekabeti koşturmasından yorulmuş bir görüntü verdi. Daha arzulu bir liderdir İmamoğlu. Sanki böyle bir yorulmuş bir lidere biraz dönmüş. Bir de böyle bazı soruları falan da tam böyle çok hazır hazır değildi. Çok hakim olduğu konular var tabii. Ama çok detaylara girdikleri için o detaylarda tam yanıt veremedi, hatırlayamıyorum falan dedi. Şimdi karşı tarafta onlardan kolaj yapıp kullanmaya başlamış. Öyle bir fark var 2019'a göre. İkinci konuya geçelim. CHP kurultayından sonra bir dizi Kılıçdaroğlu'cu. Kılıçdaroğlu'nun ne kadar içinde olduğunu bilmemekle birlikte Kılıçdaroğlu'na büyük haksızlık yapıldığını, tasfiye yapıldığını düşünüp mevcut yönetime de tepki verip bir iç muhalefete soyundular ve bunu da gittikçe daha açık ve ses çıkararak, sert muhalefet yaparak yapmaya başladılar. Yer yerde karalama düzeyine de giriyor. Attıkları tweetlerle, beyanlarıyla yönetime sıkı bir eleştiri yapıyorlar. Normalde seçim zamanlarında parti içinde buna çok rastlamazdık. Şimdi daha açıktan bir gerilim var herkesin malumu olan. Bunu bir sormak istiyorum. Sence bu Kılıçdaroğlu'cu tayfa ne yapmaya çalışıyor? Bir, eleştiri hakkını kullanıyorlar. İki, İmamoğlu kaybetsin diye uğraşıyorlar. Üç, AK Parti ile anlaşmışlar. Dört, sıralarını bekliyorlar.
İki olduğu kesin. İmamoğlu kaybetsin tabii ki istiyorlar. Onu da dört için sıralarını bekledikleri için. Ama burada şaşırtıcı olmayan şey şu. Bunlar bir kere Kılıçdaroğlu'cu tayfa. Böyle bir şeyin var olması bile çok saçma. Ama yani tabii Türkiye'de Enver Hoca'cı bile var hala. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'cu tayfa olması hiç şaşırtıcı değil o açıdan. Ama rasyonel mi? Değil tabii. Hani hiçbir seçim kazanamamış ve kendi seçiminde oy kullanamamış bir insanın tekrar gelmesini istediklerini de zannetmiyorum. Kendileri tasfiye edildiklerini, arkaik kaldıklarını, eskidiklerini fark ettiler ve paniğe kapıldılar. Ve ellerinde sarılabilecekleri bir tek Kılıçdaroğlu var. Bence olay bundan ibaret. Ve nasıl ki Kılıçdaroğlu muhalefet ederken iktidara çalışıyorsa, bunlar da şimdi İmamoğlu'na muhalefet ederken İmamoğlu'na çalışıyorlar bence. Çünkü bu birçok insanın içini umut dolduruyor. Evet gerçekten bunlar tasfiye oluyor CHP'den. Bir arkaik kafa daha gidiyor ve geriye. Çünkü kaç kişiler ki ulaşsın. Ben parti önündeki şeyi gördüm. Kamerayı yere koymuşlar. Yukarı doğru çekip kalabalık göstermeye çalışıyorlar. Orada herhalde 11-12 kişi, 15 kişi falan vardı. Ben WhatsApp'tan buraya toplarım şimdi 15 kişiyi yarım saat içerisinde. Öyle bir güçten falan da bahsettiğimizi zannetmiyorum. Ama tabii 3 kişi bile yeterli eğer belden aşağıya vurmaya başladılarsa.
Evet. Bence de yani İmamoğlu kaybetsin istiyorlar seçeneklerden biri. Bir kısmı da ama tam böyle istemiyor olabilir ama sıralarını bekleme de bir gelenek CHP'de. Bizim sıramızda gelir diye. ve geliyordu hakikaten. Orada dükkana tekkeyi beklemek ya da belli bir etki alanına sahip olmak bu partide işe yarıyor. Tabii şunu da anlamakta zorlanıyorum. CHP zaten dibe çok yakın bence. İyi bir alternatifi olsa AK Parti'den daha hızlı eriyecek bir parti. Bir de İmamoğlu kaybederse bu çöküş çok hızlanır. Yani o çöküşten nasıl bir medet umuluyor onu da anlamakta zorlanıyorum.
Çok haklısın. Çünkü bizler normal insanlar olarak bunu anlamıyoruz. Ama onlar bence tamamen şöyle düşünüyor. Siyaset bu. Barajın altına da düşer. %3'e de düşer. Bir sonraki seçimde şahlanır. Filan gibi şeyler düşünüyorlar. Abi ne olacak ki bunlar dönüyor, hesaplıyor. Kadıköy bizde, İzmir bizde filan diye yürüyüp gidiyorlardır yani. Bence iç sıkıcı
orası
şekilde
da doğru.
İlerliyor CHP'de işte.
Yani sadece CHP değil tabii. Bazı partilerde dediğin gibi bazı belediyeleri alalım. Oradan yeni bir açılım yaparız umudu taşıyanlar oluyor. İşte İYİ Parti'nin girdiği rota şu anda gibi. Şimdi yine Kılıçdaroğlu'yla bir devam etmek istiyorum. Şimdi ben soracağım soruyu seçimden önce iç muhabbetlerde, kamuoyu açık olmayan muhabbetlerde soruyordum Kılıçdaroğlu aday olurken. O zaman tabii konuşamıyorduk çünkü adaydı. Aday aleyhine muhalif biri olarak konuşmak suçtur kamuoyunda. Şimdi daha rahatız. Sorum şu, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa ne olurdu? Yine seçenekler okuyacağım. İstersen tek tek yine yanıtla sonra istediklerini aç. Bir, Türkiye şaha kalkardı.
Asla.
Demokrasiye dönüş yönünde adımlar atılırdı.
Evet, öyle bir teşebbüs yapmak zorundalardı. O olurdu mutlaka.
Medya bağımsızlaşırdı.
Kısmen evet.
Adalette hukukun üstünlüğü yeniden gelirdi.
Şimdi ben bunun herhangi bir cumhuriyetin herhangi bir döneminde bulunduğuna inanmadığım için hani daha iyiye gidiş olurdu diye sadece cevaplayayım.
Süper Lig daha adil olurdu.
Ben Süper Lig'i hiç anlamıyorum. Bir takım yabancıların sıkıcı oyunlar oynadığı bir lig var orada. O yüzden onun iyi versiyonunu da tasavvur edemiyorum.
Haksız yere cezaevinde olanlar özgürlüğüne kavuşurdu.
Öyle bir şey asla olmazdı ama en azından gezi tutukluları Kavala filan herhalde çıkardı yani Demirtaş filan hani öyle bir başka hani HDP'den de bir toplu tahliyeler olurdu. Bu da kısmen evet diyebilirim buna da.
Silivri soğuktu diye bir söz var biliyorsun. Silivri ısıtılırdı.
Yok canım merkezi kendi Silivrisi vardır bu ülkede her zaman. Yine soğuk kalırdı bence.
Taht Kavgaları dizisinin yeni sezonu çekilirdi.
İşte işin bu kısmını bilmeye olanak yok. Hani belki de gerçekten bir ay falan sürerdi şeyin ömrü bu şaşkınlıkla. Onu da bilemeyiz ki.
AK Parti biterdi.
Yani hiçbir fikrim yok. Bu şimdi öbür şıkkı da bak kendim okuyayım. İlk seçimde AK Parti daha da güçlenerek geri gelirdi. Bunu şundan dolayı bilemiyorum. İşte biliyorsun Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazdım. Bir tane kılavuz yazdım eli varmayanlar için. Ben bu ağır yenilgiden sonra çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Çok yanılmış bir insan olarak. Ondan beri çok düşünüyorum bu konuyu. Kim ne işe yarar bu siyasette? Biraz konjonktürle, biraz durumla, biraz başka şeylerle, insanların tavrıyla o kadar ilgili ki. Artık başbakanın çok fark etmeyebileceğin ya da daha doğrusu başbakan hiç kuşkusuz çok fark eder de bizim bildiğimiz sonuçların bizim bildiğimiz insanlarla tahmin ettiğimiz gibi olmayabileceğine çok eminim. Mesela Trump'ı hayatımda bir 15 saniye olsun Trump'a sempati duymadım ben. Hiçbir zaman sevmedim. Gerçekten berbat bir adam. Ama ben Biden'ı da sevmedim hiçbir zaman. Ama Amerika'da olsaydım muhtemelen gitmezdim sandığa. Ama Biden seçilsin isterdim, tercih ederdim Trump'a göre. Ama bugün bakınca şunu çok iyi görebiliyorum ki Trump olsaydı kendisinde söylediği gibi büyük olasılıkla Ukrayna'da savaş olmamıştı ve Gazze'ye girmemişti. Yani bunları becerebilirdi Trump hakikaten altından girip üstünden çıkarak, zırvalayarak, saçmalayarak bilmem ne yaparak. Hani burada da Kılıçdaroğlu geldikten sonra öyle bir durum, öyle bir ortam oluşurdu ki şahane hayatımız olabilirdi. Bilemiyorum hakikaten ve bu benim kendi özgüvensizliğimden sadece diyorum.
Yani şimdi çoğu seçeneğe kısmen diyebildin, bir kısmına asla dedin.
Evet.
İyi ihtimalle kısmen dedin. Bence bu seçimi neden kazanamadığını gösteriyor Kılıçdaroğlu'nun. Böyle kuvvetli bir şekilde, çok coşkulu bir şekilde bu şıklara evet bu konularda iyiye giderdi diyebilseydik zaten o aday toplumu da ikna ederdi. Seçmen gerçekten işte ekonominin şaha kalkacağını, sorunların çözüleceğini, seçimden sonra işte bu yeni gerilimlerin olmayacağına ikna olmadı. Beşi benzemezler dedi Erdoğan. buna ikna oldu ve doğru da bir yandan. Ben hatta senin kadar da iyimser değilim. Mesela Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa ve devlet dese ki Demirtaş'ın cezaevinde kalması lazım, bırakamayız. Eğer devlet açısından olan kararsa ona okey diyebilirdi.
Valla bilinmez tabii ki, elbette. Çok haklısın.
Ama dediğinde doğru. Yani bu çok adaylara bel bağlama, isimlere bel bağlama devrini belki bir bitirmek gerekiyor. O zaman başka bir şey olur.
Çok derin ahkamlar kesesim vardı. Boş ver, belki sonrakine. Şimdi sıradakini ben okumak istiyorum. Çünkü olayın aşırı cahil tarafıyım. Sevgili dinleyicilerimiz, ben sadece belgesel seyredip caz dinlediğim için Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar isimli dizileri seyretmedim, ama sürekli konuşulup durduğu için biraz da anlamaya dönük bir soru soruyorum şimdi Ulaş'a. Kızılcık Şerbeti bozdu mu? O ve Kızıl Goncalar mütedeyyinlere mi gömüyor, sekülerlere mi? Bir bozdu, daha ne kadar bozabilir dedik, daha da bozdu. Bozdu ve Dallas'a döndü. Bu sanırım bozdu. Herkes birbiriyle sevişiyor şu anda demek. Bozdu ve kadın programlarına döndü. Uu, iyice felaket, artık şey, cinayet minayet de girdi konuya demek sanırım bu şıkta. Dört zaten hiç izlemedim. Neden izlerler anlamıyorum. Bu dördü de benim için yazdık herhalde. Evet abi.
Evet, tahminlerinde diziyi izlemeyen ve konuyla alakasız biri olarak haklısın. Bu bozdu ve Dallas'a döndü. Tam olarak o. Birçok grift ilişkiler içerisinde. Bu arada belki bilmeyenler vardır. Dallas 80'lerin 90'ların az TV'li, az kanallı dönemlerindeki Türkiye toplumunun izlediği bir diziydi. Ve orada da yine böyle kimin eli kimin cebinde şeklinde olaylar gelişirdi. O yüzden Dallas diye bir tabir vardır dizilerle ilgili. Şimdi evet, bu çok konuşuluyor. Kızılcık Şerbeti bozdu mu diye. Ben hani normale döndü diye yorumluyorum diziyi baştan sona izleyen biri olarak. Dizi geçen seçim döneminde Nur Sema diye başörtülü bir karakterin kendi muhafazakar ailesine bayrak açması ve özgürleşme talepleriyle herkesin radarına girmişti. Hatta Nur Semalar da Kılıçdaroğlu'na oy verecek diye konuşuluyordu. Sonra da seçim sonrası Nur Semalar niye Kılıçdaroğlu'na oy vermedi yazıları yazıldı. Öyle ilgi görmüş bir diziydi ama tabii her dizi gibi biraz aşk işleri, farklı ilişkiler ve farklı tesadüfe dayalı gelişmeler olunca bu dizi de çok bozdu diye konuşanlar oldu. Kızıl Goncalar daha yeni bir dizi, tarikatlar üzerine. Şimdi iki dizinin de son zamanlarda tartışıldığı bir başka konu da bu diziler önce muhafazakarları rencide ediyor mu diye o tarafın eleştirilerine maruz kalıyordu. Şimdi de sekülerler, bu aslında hiç de öyle tarikatları, muhafazakarları, dindarları kötüleyen bir dizi değil. Laikleri kötülüyor. Nitekim laik karakterler daha işte sorunlu karakterler, ahlaken eleştirilebilir karakterler oluyor gibi çıkışlar yapıyorlar. Tam öyle olduğunu düşünmüyorum ben. İki dizide de iki tarafa da yoğun eleştiriler var ama tabii ki ana akımdalar ve bir tarafı mesela tarikatları eleştirirken ilk çıkışındaki kadar kuvvetli olamadılar. Geri çekilmek zorunda kaldılar. Biraz güzellemelerle birlikte anlatıyorlar. İşte orada bir şeyh var. Şu anda genç kızların hayranı olduğu biri haline döndü. Seküler karakterlerdeki arızalar daha kolay konu edilebiliyor. Denge tutturmaya çalışıyorlar. Ama ben yani bu tür dizilerin olmasına ve konuşulmasından memnunum.
Ya yani ben de şunu söyleyebilir miyim? Diziyi seyretmemiş birisi olarak ayıp olacak ama genel bir şey söyleyeceğim. Lütfen bir sonraki seçim bu rencide olma faaliyetinin kalkıp kalkmaması üzerine referandum şeklinde olabilir mi? Hani bu insan grupları, hani solcular rencide oluyor, Kemalistler, Müslümanlar, muhafazakarlar, sağcılar, itfaiyeciler, hamamcılar, bilmem neler. Hani bir kesintisiz rencide oluyorlar. Olmasınlar. Hiçbir şey olmaz kimseye. Olmasınlar da rahat rahat dizi çekilsin, muhabbet edilsin. Türkiye'de kişi sayısı 3'ü geçtiği zaman rencide olma olayı başlıyor doğrudan zaten. Rencide olmak için yaşıyor insanlar. Akıl almaz bir alınganlıkla yürüyor her şey ve çok kaybediyor memleket tabii.
Evet, yani bu dediğinden yola çıkarak mesela bazı dindarlarda şey dedi, tarikat meselesi falan ilk Kızıl Goncalar'da konuşulduğunda, yani siz de doğrusunu çekin, o izlensin o zaman. Madem burası bir popüler kültür mücadele alanı, siz de başkasını anlatın, kendi gözünüzden anlatın, o izlensin.
Bu çok doğru bir
Ama hep
laf değil mi?
bence de öyle. Aynı şey diğer taraf için de geçerli. Yani iyi dizi çekin, izleyelim sonuçta. Ama şu ayrı tabii, dizinin bozup bozmaması, işte bu bozdu bozdu lafı biliyorsun şeyden geliyor. Lost için. Lost bozdu mu? İşte Lost da bozmuştu hakikaten de yani. Dizilerinde bir bozma eğrisi var, bir yerden sonra bozuyorlar. Kızılcık Şerbeti'nde de biraz oldu yani. Çok inanılmaz olmaz denilen şeyler olabiliyor. Hepsinin bir dizide toparlanması bazen biraz abartılı gelebiliyor insanın. Dallas'a döndü tezinin de dayanağı şu. Baş kadın karakter Doğa. Doğa'nın teyzesinin çocuğu olacak ve bu çocuk eşinin kardeşi oluyor aynı zamanda. Doğa karakterinin eski eşi Fatih'in yeni müstakbel eşinin abisi ki evli. Bu Doğa'nın kardeşiyle ikinci eş olarak imam nikahıyla evlendi. Yine Doğa'nın eski eşinin yeni eş adayının Doğa'nın annesinin kocasıyla ilişkisi olmuştu. Tam Dallas oldu yani. Dizi böylece laik muhafazakar kutuplaşması konusuyla gündem olmuştu. Dallas ya da Aşk-ı Memnu vibe ile devam ediyor. Dolayısıyla bozdu serzenişleri beklenti açısından kısmen haklı. Ama laik muhafazakar teması da bitmiş değil. Son bölümde örneğin Kıvılcım laik atak geçiriyor cümlesini de duyduk. Yine burası Atatürkçü bir ülke çıkışı da geldi. Rencide olan sekülerler bir nebze rahatlamış olabilir.
Ya ben şu günleri özlüyorum. Lütfen o günler olsun. Şu referandumu yapalım da. Yani Monty Python filmlerini seyretmişsindir mutlaka. 70'lerin sonunda filan BBC'de skeç yaparak başlayan bir film ekibi bu. İşte İngiliz mizahı yapıyorlar. Ve ne bileyim Life of Brian'da İsa'nın hayatı anlatılıyor. Herkes transseksüel. Meryem Ana da transseksüel ve İsa peygamber olmamaya çalışıyor. Ürkek. Yani böyle filmlerin Türkiye'de çekildiği bir gün gelecek mi? Ben onu merak ediyorum. Hani bunu bir düşünsene. Muhammed'in sureti geldi diye ortalığın yakıldığı, yıkıldığı yerler buralar.
Evet. Yani bir tane Netflix'te dizi var mesela Good Place diye. Biliyor musun? Bilmiyorum.
Bilmez miyim?
Diğer tarafı
o da
anlatıyor.
Bozdu. İlk sezonları güzeldi, o da bozdu.
Evet. Orada mesela ilk kadın işte ölüyor. Karşısına geçiyor o tarafın, ne denir ona artık bilmiyorum, yargıcının. Şeyi soruyor. Kim haklı çıktı diye. Adam da şey diyor. Yaklaşan olmadı hiç. İşte bir tarikat vardı Amerika'da. Onlar %8 mi ne yaklaştı? İşte Müslümanlar %6 yaklaştı falan diye. Neyse öyle bir Türk dizisi çekilse, kanalda konsa, Allah ne rencideler çıkar oradan.
Ay evet tabii canım.
Peki son sorumuz da bu son dönemlerde hayvanlara karşı şiddet olayları çok arttı. Kedi ve köpekleri katledenler var, şiddet uygulayanlar var ve çok da tartışılan bir konu bu. Bu sorun nasıl çözülür? 1. Başıboş kedi ve köpekler itlaf edilmeli, öldürülmeli. 2. Barınaklara kapatılmalı. 3. Kısırlaştırılmalı. 4. Onlara bir şey yapılmamalı. Saldıran insanlar kısırlaştırılmalı veya kapatılmalı.
Bir kere buna çok güzel altlık yapıldı. Bu altlığı yapan insanlardan birisi de ilk soruda konuştuğumuz Mehmet Akif Ersoy. Bu köpek lobisi, kedi lobisi vesaire uzun zamandır bunların öldürülmesi gerektiği, barınaklara kapatılması gerektiği üzerine çok laf ediliyor. Yani bir de şöyle bir iddia da var. Araplar burada mülk alırken köpek istemiyorlarmış ve bu yüzden bunun müteahhitler ve vesaire tarafından başlatıldığı, bilmiyorum doğru mudur, değil midir? Ama az sayıda insanın çok gürültü kopardığı kesin ve bunların yanına köpekten korkmak çok sıradan bir şey, çok normal bir şey. Herhangi bir şeyden korkmak çok normal bir şey. Ve hiç kimse öbürüne sen bundan nasıl korkarsın, baksana bunda bir tehlike yok da diyemez. Köpekten korkanlara haşa laf etmiyorum. Ama ve lakin bunun çözümü bir kere bunları öldürmek olamaz. Zaten köpekten kediden korkan insanların çoğu da öldürmenin çözüm olmadığını söylüyorlar. Barınaklara kapatmayı çözüm zanneden bir grup insan yaşıyor. Onların bir barınak turu atmalarını şey yapıyorum. Yani barınaklar gerçekten suçsuzlar hapishanesi. Feryat figan ağlayan köpeklerle dolu saçma sapan yerler. Elbette kısırlaştırılıp bırakılmalı olduğu yere bu hayvanlar. Dördüncüsü ironik olan şık da onlara bir şey yapılmamalı. Saldıran insanlar kısırlaştırılmalı veya kapatılmalı. Buna bütün kalpten iman ediyorum. Türkiye'nin batı dünyasında bir tek üstünlüğü var. Bu merhameti. Hangi mahalleye giderseniz gidin, İstanbul'da mesela sekülerlerin sembol mahallesi Teşvikiye'ye de gitsen, muhafazakarların sembol mahallesi Fatih'e de gitsen, kedilere, köpeklere iyi bakılır. Mahallenin demirbaşlarıdır onlar. Ama bunlar mahalle olmayan ortamlarda, dağ başlarında, belediyelerin salıverdiği ormanlarda vesairede hayvanlar ne yapsınlar? Çeteleşiyorlar dayanışabilmek için. Ve çeteleşince ürkütücü bir hal alıyorlar hakikaten. Ama bununla başa çıkmanın yolu bunlara iyi bakmak. Kısırlaştırarak önü alınabilir bir durumdan bahsediyoruz. Batı'da hiçbir zaman olmamış bir merhamet var bu ülkede. Bu şimdi 19. yüzyıl kitaplarında da Batılılar hayret ederler. İstanbul notlarında şey yazar. Arkadaş bunlar sokakta köpek besliyorlar, inanamazsın diye. Hani mektubuna vesairesine.
Ama adalarda köpek katliamı bir olmuş galiba.
O katliam şöyle, hayırsız adaya köpekleri toplayıp koyuyor bir vezirin marifetiyle. Sonra onların ağlamaları şehirden duyulunca bir süre sonra alıyorlar hayırsız adanın o köpekleri, geri mahallelere bırakıyorlar. Öyle bir tepki oluyor ki İstanbul'da. Katliam ama tabii ki oluyor. Şu anda da oluyor katliam sık sık. Hani insanlar da yapıyor katliamı. Sadece belediyeler vesaire yapmıyor ki. Ama bu hayırsız ada mevzuundaki gibi teşebbüsler de, yani toplu katletme teşebbüsleri de tarihte defalarca olmuş. Hiçbirinde başaramamışlar. Çünkü nihai olarak biz hayvan seviyoruz. Bu kadar basit yani. Ve bunu kaybedeceğiz diye çok korkuyorum. Almanya'da sokakta hayvan mı var diyorlar. Aferin. Evlerde hayvanlar çok mutlu, sanki dört duvara bakarak yaşıyorlar. Neyse, bu çok karman çorman bir konu.
Şimdi şöyle bir şey var yalnız. Biz bazen bu tür sorulara yanıt verirken acaba şöyle bir pozisyona düşüyor muyuz diye tereddüt ediyorum. Bu stand-upçıların sürekli hiciv ettikleri bir konu var. Kadıköylülük. Kadıköy Okulu diyorum ben ona. Kadıköy Okulu bu tür bütün konulara idealden yaklaşıyor. Bir ideal çiziyor. Ama hayatta o ideal çözümler karşılık bulmuyor genellikle. O yüzden böyle bir fanus Kadıköy'ü gibi bir şey oluşuyor. Şimdi biz de bazen konulara öyle yaklaşıyor muyuz diye bu konuya da düşündüğümde. Şimdi önce şey söyleyeyim. Ben koşan ve bisiklete binen bir insanım çok uzun yıllardır. Köpek saldırılarına uğradım defalarca ve korkarım da köpekten. Bazen diyalogla, bazen orada bir cesaret gelir üzerlerine giderek falan hep savuşturdum. Baş edebiliyordum. Fakat son yıllarda gerçekten yapamıyorum ve bazı yerlere gitmiyorum. Artık biz çocuklara falan da saldırıyor. Bu sorunlara da iyi çözüm üretmeyip çok idealde kalınca bu senin de sevmediğin Yeniden Refah Partisi bu sorunun sahibi haline gelebiliyor. O yüzden de belediye başkanlarının bu konuyu çözecek, yani çevrecilerin bir kere bir çözüm önerisi olması lazım. Ya da işte sokak hayvanlarıyla ilgili kuruluşların.
Ulaş, aslında çözüm önerilerini tekrarlayıp duruyorlar onlar. Kısırlaştırıp bırakma. Bir de ormana bırakıyorlar. İşi çığırından çıkaran şey bu. Topluyorlar hayvanları, kısırlaştırmıyorlar. Tamam mı? Sağdan soldan topluyorlar. Kafalarında ücra ilan ettikleri bir yere bırakıyorlar hayvanları.
Ve onlar da orada ürüyor. Daha da çığ oluyor.
Evet, orada ürüyorlar, vahşileşiyorlar, saldırganlaşıyorlar, örgütleniyorlar. Yani saldırganlaşıyorlar dediğinde aslında hani öyle çok bir saldırganlaştıkları falan da yok. Nispeten daha ürkütücü bir hal alıyorlar.
Yok, saldırganlaşıyorlar da, yani bayağı bir hastanelik olan oluyor.
İşte ama rakama döktüğünde, kaç tane dediğinde, hani o böyle, ne bileyim ben, herhangi bir başka problemden dolayı hastaneye giden, ayda bir tane oluyorsa o bir tane görüldüğü için sürekli oluyormuş gibi şey yapıyor. Yani burada ortada bir tane de sadece istatistik yok.
Ama yani bazı yerlere de giremez hale geliyorsun. Girmediğin için olmuyor.
Evet, tamam, zaten ana problem bu. Orada çeteleşmiş, ürkütücü hale gelmiş. Köpekten korkan insanlar için hele kabus haline gelmiş bir çevre oluşuyor. Buna engel olmak lazım.
Doğru. Ama bir sorun daha olduğunu düşünüyorum ben bununla ilgili. İnsanlar da köpek beslemeye başlıyorlar. İşte çocuk hevesleniyor, alıyorlar. Sonra apartmanda bakamayacaklarını anlayıp bırakıyorlar. Bunun olabilmesi de bu sorunu sanki tetikliyor. Köpeklerin aynı insanlar gibi bir kimliği olsa ve bulunduğunda o sahibi bundan bir ceza görecek olsa yapmaz herhalde.
Şimdi onun için çip taktırdılar ya. Yani burada hayvan örgütlerinin hepsi aynı şeyi istiyor. İstenilen şey şu. Hayvanlar kısırlaştırılsın, yaşayabilecekleri bir ortama bırakılsın. Bu birinci istenilen şey. İkincisi, hayvan ticareti bitsin. Şu anda sahiplenecek bir sürü köpek var. Eğer bir hayvan edinmek istiyorsan git, barınaklar köpek dolu. Hala laboratuvarlarda köpek üretiyorlar. Bu yapılmasın, ticarete konu yapılmasın. Bu ikisi yeterince kapsayıcı bir çözüm bence diye düşünüyorum.
Bir daha konuşuruz yeri geldiğinde. Burada noktalayalım istersen.
Evet, noktalayalım. Bu pilav daha çok su kaldırır.
Peki, gündemin yorduklarından bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.
Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.